Ayrım 22, sayfa 183. Cumhuriyetin Rizesi. Atatürk Cumhuriyeti'nin temel politikalarından biri, Selçuklulardan beri adeta kaderine terk edilen Anadolu'yu bir an önce kalkındırmaktır. Bu nedenle Anadolu'nun kalbini, Ankara'yı Cumhuriyete başkent olarak seçmiştir. Atatürk Cumhuriyeti'nin Anadolu merkezli kalkınma projesinde Rize'nin de çok özel bir yeri vardır. Cumhuriyet kıt olanaklarına rağmen Doğu Karadeniz'in bu güzel kentini kalkındırmak için elinden geleni yapmıştır. Başbakan İsmet İnönü 1935 yılında Doğu illerini gezerek bir rapor hazırlayıp Atatürk'e sunmuştur. İnönü'nün ziyaret ettiği illerden biri de Rize'dir. İnönü'nün raporundan okuyalım. Rize temiz, şirin bir kasabadır. Son zamanlarda portakal, mandalina yetiştirmekle biraz geçim bulmuşlar. Şimdi bir ümitleri de çaydır. Ziraat İstasyon Müdürü çay için çok hevesli ve teşvikçidir. Rize'ye geçim bulmak, Karadeniz'in diğer kalabalık vilayetleri gibi başlıca meselelerdendir. Yunus balıkçılığı yani balık yağı ve köselesi Rize, Trabzon ve Giresun için ümit mevzudur. Rize'de fasulye, bal mumu, narenciye, fındık, ceviz, çay kıymetli mevzular sayılır. Çay fabrikası istiyorlar. Fakat bugün elde bu fabrikayı idare edecek mahsul yoktur. Çay kültürünü ilerletebilirsek bizim için değeri fazla olur. Rize'de mühim bir mevzu keten bezidir. Keten dokumasında saha almak memleket için mühim bir kazanç olacaktır. İnönü'nün raporundaki şu ayrıntı da dikkat çekicidir. Bazı köylülerin terbiye ve saygıyla bize çalışacak iş bulunuz demeleri ve yalnız bunu söylemek için ayağa kalkmaları çok dikkatimi çekti. Bugün Rize'nin temel geçim kaynağı durumundaki çayı Rize'ye Cumhuriyet getirmiştir. Evet, yanlış okumadınız. Çay Rize'ye Cumhuriyet'in bir armağanıdır. 1930'larda Zihni Derin, Cumhuriyet hükümetinin katkıları ve teşvikleriyle Rize'de çay üretimini başlatmıştır. 1924'te Rize vilayetiyle Borçka kazasında, şimdi Artvin'e bağlı, fındık, portakal, limon, mandalina ve çay yetiştirilmesi hakkında kanun kabul edilmiştir. 1938'de Rize çay fidanlığını daha da geliştirmek için iki memur masrafları devlet tarafından ödenerek Rusya'ya gönderilmiştir. 27 Mart 1940'ta da 3788 sayılı çay kanunu çıkarılmıştır. Kanunun 4. maddesine göre ziraat vekaleti çay bahçesi kuracak olanlara çay tohumu veya fidanını, kimyevi gübre ve yeşil gübre tohumunu fidan dikiminden itibaren 5 sene parasız verecektir. Ayrıca çay bahçesi sahiplerine birer sene arayla 3 defa 20'şer liraya kadar faizsiz kredi verecektir. 7. maddeye göre devlete ait olan toprak ve çalılık gibi yerlerde çay tarımı yapmak isteyenlere 5 dekarı geçmemek üzere topraksız ya da az toprağı olanlar tercih edilerek çay tarımı yapma izni verilecektir. Bu şekilde oluşturulan çay bahçeleri buraları oluşturanlara bedelsiz olarak verecektir. 10. maddeye göre Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu çay yapraklarını tespit edilen bedel ile almaya mecburdur. 12. maddeye göre dışarıdan getirilecek çay tohumu gümrük vergisinden 8 yıl arazi vergisinden ve diğer bazı vergilerden muaf tutulacaktır. 1940'larda Cumhuriyet Hükümeti'nin Rize'de kurduğu çay atölyeleri daha sonra Rize Çay Fabrikası'na dönüşmüştür. 1944'te çay ziraatı ve sanayine dair incelemelerde bulunmak üzere Rize Çay Atölyeleri Müdürlüğü Asım Zihnioğlu'na 2/9390 sayılı karar gereğince yevmiye verilerek Hindistan'a göndermiştir. Atatürk Cumhuriyeti tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de halkın sanat ve sporla ilgilenmesi için de çok büyük çaba harcamıştır. Özellikle 1930'larda Rize Halk Evi, Rize halkının her bakımdan kendini geliştirip bilinçlenmesinde etkili olmuştur. Rize Halk Evi'nin açtığı kurslar, verdiği konferanslar, gerçekleştirdiği temsiller, açtığı resim ve fotoğraf sergileriyle Rize'nin kültür sanat hayatı hiçbir dönemde olmadığı kadar canlanmıştır. Cumhuriyet arşivindeki belgelere göre Rize Halk Evi'nin radyo, sinema makinesi ve film talepleri hükümet tarafından derhal karşılanmıştır. Cumhuriyet hükümetleri kıt olanaklarına karşın Rize'ye her türlü yardımı yapmıştır. İşte birkaç örnek. 1925'te savaşlardan dolayı harap olan Rize ilinin tamiri için ödenek tahsisine karar verilmiştir. 1925'te Rize'de çığdan zarar görenlere para yardımı yapılmıştır. 1929'da Trabzon ve Rize'ye bağlı çeşitli köylerdeki kuraklık sebebiyle muhtaçlara yardım yapılmıştır. 1930'da Rize'de selden zarar görenlere arazi dağıtılmıştır. 5 Ağustos 1939 tarihli bir belgeye göre Rize-İspir yolu için şose ve köprülere yardım faslından 5.000 liranın Rize iline yardım olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. 1 Mayıs 1932 tarihli bir belgeye göre Rize fidanlığı için 60 kilogram sitras trifalyata tohumu satın alınmasına karar verilmiştir. Genç Cumhuriyet, Rizelilerin çağdaş biçimde giyinmeleri için de gereken yardımı yapmıştır. Örneğin 1939'da Rize halkının medeni bir şekilde giyinmesi için Sümerbank tarafından Rize'ye elbiseler ve mantolar gönderilmiştir. Uzatmayalım. Gerçek şu. Atatürk ve İnönü dönemlerinde Cumhuriyet hükümetleri eldeki olanaklar doğrultusunda Türkiye'nin diğer illeri gibi Rize'nin kalkınması için de çaba harcamıştır. Rize'nin şapka isyanı nedeniyle cezalı olduğu da kocaman bir Cumhuriyet tarihi yalanıdır. Hamidiye Rize'yi bombaladı yalanını dillerine dolayan Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarından bu gerçekleri hiç duyamazsınız. Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları yıllarca yalanlarla, iftiralarla Rizelileri Atatürk'e ve Cumhuriyet'e düşman etmeye çalışmıştır. Doğrusunu söylemek gerekirse, yıllardır devam eden bu çirkin kampanyadan çok insan etkilenmiştir. Öyle ki 2015 yılında AKP'li Rize Belediyesi Rize'de Atatürk heykelini kaldırıp yerine bir çay bardağı koymayı düşünmüş, kamuoyundan gelen yoğun eleştiriler üzerine Atatürk mü çay bardağı mı diye halka sormaya karar vermiştir. Tarih bu namussuzluğu unutmayacaktır. Yalan 7. İsmet İnönü ve Harf Devrimi. İnönü hatıralarında harf devrimini dinin etkisini azaltmak için yaptık demiştir. Uyduruk bir belge. Son zamanlardaki en ilginç ve en komik Cumhuriyet tarihi yalanlarından biri İsmet İnönü'nün anıları üzerinden söylenmektedir. İnternette özellikle sosyal medyada çığ gibi büyüyen bir iddiaya göre güya İsmet İnönü hatıralarında harf devrimini dinin etkisini azaltmak için yaptık demiştir. Söz konusu iddianın belgesi diye internette kes yapıştır dolaşan metin ve görsel şudur. Harf devriminin tek amacı ve hatta en önemli amacı okuma yazmanın yaygınlaşmasını sağlama değildir. Devrimin temel gayelerinden biri yeni nesillere geçmişin kapılarını kapamak, Arap-İslam dünyasıyla bağları koparmak ve dinin toplum üzerindeki etkisini zayıflatmaktı. Yeni nesiller eski yazıyı öğrenemeyecekler, yeni yazıyla çıkan eserleri de biz denetleyecektik. Din eserleri eski yazıyla yazılmış olduğundan okunmayacak, dinin toplum üzerindeki etkisi azalacaktı. İsmet İnönü Hatıralar C2 sayfa 223. İnternette dolaştırılan sahte belge. Bu yalan öylesine yayılmıştır ki, örneğin 2014 yılında Habertürk'te Eğitim Bir Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu, İsmet İnönü'ye ait olduğu iddia edilen yukarıdaki metin üzerinden harf devrimine ve Atatürk'e saldırabilmiştir. Hangi uyanık Atatürk ve Cumhuriyet düşmanının hazırladığını bilmediğimiz bu sahte belge bazı internet sitelerinde daha inandırıcı olsun diye eski sarı bir kitap sayfasına benzetilmiştir. Görselin sağ üst köşesine ciddi ve çağdaş giyimli bir İnönü fotoğrafı konulmuş, bu sözlerin İnönü'den alıntılandığı kanısını uyandırmak için metin tırnak içinde verilmiş ve metnin sağ alt köşesinde ise bu bilginin kaynağı açıklanmıştır. Kaynağın cildi, hatta sayfası verilerek de inandırıcılık arttırılmaya çalışılmıştır. Bu sahte belgeyi hazırlayanların öncelikli hedefi hiç şüphesiz sorgulamadan inanan insanlardır ve Türkiye maalesef sorgulamadan inananlar cennetidir. Sonuçta bu basit sahte belgeye bile on binlerce insan inanmıştır. Üzülerek söylüyorum ki bu sahte belgeye inanan on binler derin bir bilgisizlik ve cehalet içindedir. Çünkü az çok tarih, biraz mantık bilen ve düşünen herkes bu belgenin sahte olduğunu kolayca görecektir. Şöyle ki, sahte belgede yer alan metnin yumuşak karnı harf devrimiyle din eserleri eski yazıyla yazılmış olduğundan okunmayacak, dinin toplum üzerindeki etkisi azalacaktı cümlesidir. Birincisi, harf devrimi Arap harfleriyle yazmayı yasaklamıştır, okumayı değil. Arap harfleriyle okuma bilenler ki bu o zamanki toplumun %7'si kadardır, Arap harfleriyle yazılmış diğer eski kitaplar gibi dini kitapları da okuyabilmişlerdir. Harf devriminden önce toplumun %93'ü zaten Arap harfleriyle yazılan metinleri, kitapları okuyamamaktadır. Ayrıca din kitaplarını, özellikle Kur'an'ı Arap harfleriyle okumak da yetmez. Kur'an'ı anlamak için Arapça da bilmek gerekecektir. Ancak o günlerde Osmanlı'da Arapça bilen insan sayısı %1-2 bile değildir. İkincisi, harf devrimiyle Arap harfleri yerine Latin kökenli yeni Türk harflerini kabul eden Atatürk Cumhuriyeti, halk anlasın diye İslam dininin temel kaynaklarını, Kur'an'ı, hadisleri, hutbeleri ve hatta ezanı hem Türkçeleştirmiş hem de yeni Türk harfleriyle yazmıştır. Yani harf devrimini yapan Atatürk, din eserlerini eski yazıyla yazılmış olarak bıraksaydı, o zaman harf devriminin dinin etkisini azaltmak için yapıldığı söylenebilirdi. Bu basit analizi yapan herkes, İsmet İnönü'nün böyle saçma sapan bir açıklama yapmayacağını görecektir. Bu mantıki şüphenin etkisiyle de İsmet İnönü'nün hatıralarına bakacaktır. Ancak şüphe duymak, sorgulamak ve gerçeğe ulaşmak akılcı insanların işidir. İnönü'nün hatıralarındaki gerçek. Şimdi gelin gerçek belgeyi görelim. Sahte belgeciler, İsmet İnönü'nün hatıralarının ikinci cildinin 223. sayfasındaki şu cümlelerini çarpıtmışlardır. Harf inkılabı bir okuma yazma kolaylığına bağlanamaz. Okuma yazma kolaylığı Enver Paşa'yı tahrik eden sebeptir. Ama harf inkılabının bizde tesiri ve büyük faydası kültür değişmesini kolaylaştırmasıdır. İster istemez Arap kültüründen koptuk. İsmet İnönü hatıralarındaki bu cümlelerinin benzerini Abdi İpekçi'ye verdiği röportajda da tekrarlamıştır. Harf inkılabı yalnız milleti okuyup yazdırır hale getirmek için vasıta kolaylığı değildir. Aynı zamanda kültür istikametidir. En mühim yeri orasıdır. Bunun için tesirleri iyi olmuştur ve neticeleri daha büyük olacaktır. İnönü hatıralarındaki bu cümlelerin benzerini 9 Ağustos 1953'te Ulus gazetesine yazdığı başyazıda da tekrarlamıştır. Yeni harfler, Cumhuriyet'in Batı Medeniyeti Cemiyeti'ni kabul etmesinin de başlıca dayancı olmuştur. Yeni harfler, Türk milletini bir kültür aleminden başka bir kültür alemine nakletmiştir. Görüldüğü gibi İsmet İnönü'nün hatıralarında dile getirdiği harf inkılabının bizde tesiri ve büyük faydası kültür değişmesini kolaylaştırmasıdır. İster istemez Arap kültüründen koptuk ifadesini sahte belgeciler yeni nesillere geçmişin kitaplarını kapatmak, dinin toplum üzerindeki etkisini zayıflatmak, eski yazıyla yazılmış din eserlerinin okunmaması şeklinde çarpıtmışlardır. Sahteciler İsmet İnönü'nün hatıralarında, hatta Abdi İpekçi'ye verdiği röportajında ve Ulus gazetesine yazdığı yazıda olmayan cümleleri varmış gibi göstermişler, açıkça yalan söyleyip kamuoyunu kandırmışlardır. İsmet İnönü ve Harf Devrimi. Atatürk'ün diğer silah arkadaşları gibi maalesef İsmet İnönü de önceleri harf devrimine karşı çıkmıştır. Sadece İsmet İnönü değil, dönemin neredeyse önde gelen bütün aydınları harf devrimine karşıdır. Öyle ki 1926 yılında Akşam Gazetesi'nin harf devrimiyle ilgili anketine verilen yanıtlarda sadece 3 kişi, Dr. Abdullah Cevdet, Mustafa Hamit, Rafet Avni, Latin harflerini savunmuş, geri kalan 13 kişi karşı çıkmıştır. 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde İzmirli işçi delegelerden Nazmi ve iki arkadaşı Latin harflerinin kabulü için bir önerge vermiş, fakat kongre başkanı Kazım Karabekir Paşa bu önergeye şiddetle karşı çıkmıştır. Karabekir, Hakimiyet-i Milliye gazetesine verdiği demeçte, Latin harfleri kabul edilecek olursa derhal bütün Avrupa'nın eline güzel bir silah verilmiş olacak, bunlar alem-i İslam'a karşı diyeceklerdir ki, Türkler ecnebi yazısını kabul etmişler ve Hristiyan olmuşlardır. İşte düşmanlarımızın çalıştığı şeytan karname, yani şeytanca fikir budur, demiştir. Her yeniliğe aman Bolşevik oluruz, aman Hristiyan oluruz diye burun kıvıran Karabekir, harf devrimine de Hristiyan oluruz diye karşı çıkmıştır. Ayrım sonu. Sayfa 191.